Ayrım 26.
Mercekleri üzerinde gezdirirken gördüklerimi nasıl anlatabilirim ki size? Gülmek geliyordu içimden ama gülünç oldukları için değil. Öfke duyuyordum ama ciddiye alınacak şeyler olduğu için de değil. Sanki enişte efendi benim usta nakkaşlarıma kendiniz gibi değil de başka biriymişsiniz gibi resmedin demişti. Sanki onları var olmayan hatıralarını hatırlamaya, hiçbir zaman yaşamak istemeyecekleri bir geleceği düşleyip resmetmeye zorlamıştı. Daha da inanılmazı bu saçmalıklar için birbirlerini öldürmeleriydi. Bu resimlere bakarak hangi nakkaşın kalemini hangi resimlere dokundurduğunu söyleyebilir misiniz? Dedi hazinedar başı. Evet, dedim öfkeyle. Bu resimleri nereden buldunuz? Kara kendi getirdi, teslim etti onları, dedi hazinedar başı. Kendisini ve rahmetli eniştesini temize çıkarmaya çalışıyor. Ona sorgusunda işkence edin, dedim. Rahmetli eniştemizin başka ne gizisi var öğrenelim. Bir adamla çağırdık, dedi bostancıbaşı hevesle. Arkasından bütün evini de arayacağız yeni damadın. Sonra ikisinin de yüzlerinde tuhaf bir aydınlanma, bir korku ve hayranlık ışığı belirdi. Ayağa fırladılar. Arkamı dönmeden anladım ki içeriye Cihanpenah Padişahımız Hazretleri girmişlerdir. 39. Benim adım Ester. Hep birlikte ağlamak ne de güzeldir. Zavallı Şeküreciğimin babasının cenazesi sırasında hısım, akraba, eş, dost, bütün kadınlar evde toplanmış ağlarken ben de uzun uzun dövünüp gözyaşı döktüm. Bazen yanımdaki güzel kıza iyice yaslanıp onunla tatlı tatlı sallanarak ağlıyor, bazen de bambaşka bir makamda kendi zavallı hayatım ve dertlerime içlenerek gözyaşı döküyordum. Her hafta bir kere böyle ağlasam, ekmeğimi kazanmak için bütün gün sokaklarda yürüdüğümü, şişmanlığım ve Yahudiliğim için aşağılanmalarımı unuturum da her zamankinden daha da çenebaz bir Ester olurum. Törenleri, kalabalık içinde bir kara koyun olduğumu unuttuğum kadar doya doya tıkındığım için de severim. Bayram törenlerinde baklava, nane macunu, badem ezmeli ekmek ve pestilleri, sünnet törenlerinde etli pilavla fincan böreklerine, padişahın at meydanında yaptığı törenlerde vişne suyu içmeye, düğünlerde her şeyi yemeye, cenazelerden sonra da konu komşunun yolladığı susamlı, ballı, miskli helvalardan atıştırmaya bayılırım. Sessizce sofaya çıktım. Ayakkabılarımı giydim, aşağı indim. Mutfağa dönmeden önce ahırın yanındaki odanın yarı açık kapısından bir tuhaf ses gelince bir anda iki adım atıp içeri baktım. Ve Şevket'le Orhan'ın yukarıda ağlayan karılardan birinin oğlunu iplerle bağladıklarını, rahmetlinin eski fırçalarıyla oğlanın yüzüne boyalar sürdüklerini gördüm. Kaçmaya kalkarsan böyle vururuz diyerek bir tokat attı Şevket oğlana. Yavrum, tatlı tatlı oynayın, incitmeyin birbiriniz olmaz mı? Dedim en kadifecik ve en yalancı sesimle. Sen karışma diye bağırdı Şevket. Hırpaladıkları oğlanın sarı saçlı, küçük, ürkek kız kardeşini de gördüm yanlarında ve nedense kendimi onunla bir tuttum. Unut her şeyi Ester. Mutfakta Hayriye şüpheyle süzdü beni. İki gözüm iki çeşme ağlamaktan kurudum Hayriye, dedim. Bana bir su ver Allah için. Sessizce verdi. İçmeden önce ağlamaktan şişmiş gözlerinin içine baktım. Zavallı Zarif Efendi, Şeküre'nin nikahından önce zaten ölmüştü diyorlar, dedim. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Hatta eceliyle ölmediğini de söylüyorlar. Bir an belirgin bir şekilde ayaklarının ucuna baktı. Sonra başını kaldırdı ve bana bakmadan Allah kuru iftiradan saklasın dedi. Birinci hareket bu dediğin doğru anlamına geliyor. Sözlerinin makamı da mecburiyetten söylendiğini sezdiriyordu. Ne oluyor diye sordum birden bir sırdaş gibi fısıldayarak. Ama kararsız Hayriye, enişte efendinin vefatından sonra Şeküre'ye karşı herhangi bir üstünlük elde etme umudunun hiç kalmadığını elbette görmüştü. Az önce yukarıda en içten ağlayan da oydu. ''Ben ne olacağım şimdi?'' dedi. ''Şeküre seni çok seviyor.'' dedim bir haber verme alışkanlığıyla. Pekmez küpüyle turşu küpü arasına sıra sıra dizilmiş sahanların kapaklarını kaldırarak, arada bir parmağımla birinin kenarından bir parça alıp tadarak, kimisine de yalnızca burnumu yaklaştırıp koklayarak tek tek hangi helva tabağını kimin yolladığını sordum. Kayserili Kazım Efendi'ninki, nakkaşlar bölüğünden iki sokak ötede oturan kalfanınki. Anahtarcı Solak Hamdilerinki, Edirneli gelinin sahanı diye tek tek sayıyordu Hayriye. Şeküre sözünü kesti onun. Rahmetli Zarif Efendi'nin karısı Kalbiye ne başsağlığına geldi, ne haber yolladı, ne de helva. Mutfak kapısından merdivenlerin açıldığı taşlığa doğru yürüyordu. Benimle Hayriye'den uzak kalıp konuşmak istediğini anlayıp onu izledim. Zarif Efendi'nin babama bir düşmanlığı yoktu. Bir cenazesi günü onlara helvamızı yapıp yolladık. Ne oluyor? Bilmek istiyorum, dedi Şeküre. Ben şimdi gider sorar anlatırım, dedim Şeküre'nin düşündüğünü anlayarak. Lafı ona uzattırmadığım için beni öptü. Avlunun soğuğu içimize işlerken birbirimize sarılıp hiç kıpırdamadan öylece durduk. Sonra saçlarını okşadım güzel Şeküre'min. Ester, korkuyorum, dedi. Canım korkma, dedim. Her işte bir hayır da vardır. Bak nasıl evlendin sonunda. Ama doğru mu yaptım onu bilmiyorum, dedi. Bunu bildiğim için onu yaklaştırmadım kendime. Geceyi zavallı babamın yanında geçirdim. Gözlerini kocaman kocaman açıp gözlerimin içine anlıyor musun der gibi baktı. Hasan nikahınızın kadı gözünde hiçbir değeri olmadığını söylüyor, dedim. Sana bunu yolladı. Olmaz artık dediyse de Şeküre küçük kağıdı hemen açıp okudu. Ama bu sefer ne okuduğunu bana söylemedi. Haklıydı. Çünkü birbirimize sarılarak durduğumuz avluda yalnız değildik hiç. Yukarıda sabah bilinmez bir nedenden düşüp kırılan sofa penceresinin kepengini takan yılışık bir marangoz hem bizi hem de içeride ağlayan karıları dikizliyor. Aynı anda evden çıkan Hayriye avlu kapısını vurup helva geldi diye seslenen vefalı komşunun oğluna kapıyı açmaya koşuyordu. Gümleli epey olmuştur, dedi Şeküre. Şimdi zavallı babacığımın ruhu cesedinden son kere ve geri dönmemecesine ayrılıp gökyüzüne yükseliyor. Hissediyorum. Kollarımdan çıktı. Pırıl pırıl göğe bakarak uzun uzun dua okudu. Birden öyle uzak ve yabancı hissettim ki kendimi ona. Şeküre'nin baktığı gökteki bulut olsaydım şaşmazdım. Duasını bitirir bitirmez güzel Şeküre beni gözlerimden sevgiyle öptü. Ester, dedi. Babamın katili yaşadıkça bana da oğullarıma da bu dünyada huzur yok. Kocasının adını anmaması hoşuma gitti. Zarif Efendi'nin evine git. Karısının ağzını ara ve neden bize helva yollamadıklarını öğren. Haberi hemen yetiştir bana. Hasan'a bir sözün var mı, dedim. Bunu sorduğum için değil. Sorarken yüzüne bakamadığım için utanç duydum. Utancım anlaşılmasın diye Hayriye'yi durdurdum, sahanın kapağını açtım. Oh, fıstıklı irmik helvası, dedim. Bir küçük parça attım ağzıma. Turunç da koymuşlar. Bir an sanki her şey yolundaymış gibi Şeküre'nin bana tatlı tatlı gülümsediğini görmek mutlu etti beni. Bohçamı aldım, çıktım, iki adım gittim gitmedim, baktım sokağın ucunda kara. Kayınpederini yeni gömmüş. Yeni damat, kibirinden anlıyordum. Çok memnundu hayatında. Neşesini kaçırmamak için yoldan çıkıp bostana girdim. Meşhur Yahudi hekim Moshe Hamon'un sevgilisinin asılmış kardeşinin evinin bahçesinden geçtim. Her geçişimde öyle hüzün verir ki bu ölüm kokan bahçe bana. Buraya müşteri bulup birine satmam gerektiğini unuturum. O bahçedeki ölüm kokusu Zarif Efendi'nin evinde de vardı. Ama hüzün yoktu hiç. Binlerce eve girip çıkıp yüzlerce dul karı tanımış bir Ester olarak kocasını erken kaybeden kadınların ya yenilgi ve hüzünle ya da öfke ve isyan ile efsunlandıklarını bilirim. Şeküreciğim ikisinden de almıştır nasibini. Kalbiye Hanım öfkenin zehrini içmişti ve bunun işimi çabuklaştıracağını gördüm hemen. Hayatın kendilerine zalim davrandığını gururlu kadınların yaptığı gibi Kalbiye Hanım kötü gününde evinin kapısını çalan herkesin kendisine acımaya ya da daha da fenası acıklı haline bakıp gizliden gizliye kendi halleri için sevinmeye geldiğinden haklı olarak kuşkulandığı için misafirlerine tatlı söz söylemeye hiç girişmiyor, gönül almaktı, laf kıtlığında asmalar budayarak hoşbeş etmekte gibi zaaflara kapılmadan hemen konuya giriveriyordu. Bu öyle üstü Kalbiye kederiyle bir şekerleme yapacakken bu Ester kapıyı niye çalmıştı acaba? Çin'den gelen gemiden çıkan en yeni ipeklerle, Bursa'dan gelen mendillerle hiç ilgilenmeyeceğini bildiğimden, bohçamı açar gibi bile yapmadan hemen konuya paldır küldür girdim ve gözü yaşlı Şeküre'nin derdini anlattım. Aynı kederi paylaştığı Kalbiye Hanım'ı farkında olmadan kırdığını düşünmek zavallı Şeküre'ye yeni bir keder oluyor, dedim. Şeküre'yi arayıp sormadığını, baş sağlığına ve yasını paylaşmaya gelmediğini, hatta bir helva yapıp göndermeyi de içine sindiremediğini Kalbiye Hanım mağrur bir eda ile doğruladı. Kibrinin arkasında saklayamadığı bir sevinç de vardı tabii. Kırgınlığının fark edilmiş olması, işte bu zayıf noktadan başlayarak öfkesinin nedenlerine, olup bitenlere girmeye çalıştı sizin akıllı esteriniz. Hazırlattığı kitaptan dolayı merhum enişte efendiye kızgın olduğunu Kalbiye'nin açıklaması çok sürmedi. Merhum kocasının bu işi 3-5 akçe fazla kazanmak için değil, enişte efendi bu kitabın padişahın buyruğu olduğuna onu ikna ettiği için kabul ettiğini söyledi. Ama enişte efendinin onca teshibini yaptırdığı nakışlı sayfaların yavaş yavaş nakışlı sayfa olmaktan çıkıp düpedüz resim olmaya başladığını, bu resimlerin de akla hayale gelmeyecek dinsizlik, münkirlik, hatta küfür işaretleri taşıdığını görmeye başladıkça rahmetli kocasının huzursuzluk geçirdiğini, doğru ile yanlış arasında bocalamaya başladığını anlattı. Ama Zarif Efendi'den çok daha aklı başında ve dikkatli bir kadın olduğu için de ihtiyatla ekledi. Bütün bu şüpheler bir anda değil, yavaş yavaş başlamış. Zavallı merhum efendi hiçbir zaman belirgin bir küfür ile karşılaşmadığı için huzursuzluklarını kuruntu diye yatıştırmıştı. Zaten rahmetli Zarif Efendi, Erzurumlu Nusret Hoca'nın vaazlarını hiç kaçırmaz, vaktinde namazını kılmazsa içten bir huzursuzluk duyardı. Dinine sofuca bağlı olduğu için nakkaşhanedeki kimi rezillerin kendisiyle alay ettiklerini bildiği gibi, bu edepsiz şakaların kendi hünerine ve sanatına duyulan hasetten yapıldığının çok da farkındaydı. Pırıltılı, iri bir gözyaşı tanesi Kalbiye'nin pırıltılı gözünden taşarak yanağa aktı ve iyi niyetli Eser ilk fırsatta Kalbiye'ye rahmetli kocasından daha iyi bir koca bulmaya karar verdi. "Bütün bu dertlerini benimle de öyle çok paylaşmaz rahmetli," dedi Kalbiye dikkatli. "Hatırladıklarımı kendi kendime kafamda ben birleştirdim de her şeyin başımıza en son gece gittiği enişte efendinin resimlerinden geldiğine karar verdim. Bu bir çeşit özürdü. Karşılık olarak ben de enişte efendinin de şimdi kim bilir belki aynı rezil tarafından öldürüldüğünü söyleyerek Şeküre ile Kalbiye'nin kaderlerinin ve düşmanlarının birleştiği noktayı hatırlattım. Şimdi beni kenardan dikkatle süzen koca kafalı iki yetim çocuk da durumlarını birbirine benzetiyordu. Ama içimdeki acımasız çöpçatan mantığı Şeküre'nin çok daha güzel, zengin ve esrarlı olduğunu bana hatırlatıverdi hemen. İçimden gelen şeyi söyleyiverdim. Şeküre bir kabahatim olduysa özür dilerim diyor dedim. Sana kardeş ve kaderdaş dostluğu sunuyor ve şunu bir düşünmeni, ona yardım etmeni istiyor. Rahmetli Zarif Efendi son gecesinde buradan çıkarken enişte efendiden başka bir kimseyi göreceğinden hiç söz etti mi? Bir başkasıyla karşılaşacağını sen hiç düşündün mü? Bir bu çıktı cebinden zavallı Zarif'imin, dedi. İçinde nakış iğneleri, kumaş parçaları ve bir koca ceviz duran kapaklı hasır kutudan katlanmış bir kağıt çıkarıp uzattı. Buruş buruş kaba kağıdı alıp yakından dikkatle bakınca suda mürekkebi dağılmış pek çok şekil gördüm. Onların neye benzediğini ancak anlamıştım ki Kalbiye seslendirdi düşüncemi. At onlar, dedi. Rahmetli Zarif Efendi yıllardır yalnızca tesip yapar, hiç at çizmezdi. Kimse de ondan at çizsin istemezdi. Hızla çizilmiş ama suda dağılmış atlara bakıyordu da pek bir şey anlayamıyordu sizin ihtiyar esteriniz. Bu kağıdı alıp ona götürsem Şeküre çok sevinir, dedim. Bu kağıdı istiyorsa Şeküre kendi gelsin buraya, dedi Kalbiye mağrurca. 40. Benim adım Kara. Belki şimdiye kadar anlamışsınızdır. Benim gibi adamlar için yeni aşkı ve acıyı, mutluluk ve sefaleti eninde sonunda ezeli bir yalnızlığın bahanesi haline getiren benim gibi keder erbabı için hayatta ne büyük sevinçler olur ne de büyük üzüntüler. Başkalarının ruhu bu duygularla altüst olduğu vakit onları hiç anlayamayız demiyorum. Tam tersi bu duyguları derinlemesine yaşayanları fazla fazla anlarız. Anlayamadığımız şey ise o sırada kendi ruhumuzun içine gömüldüğü tuhaf telaştır. Aklımızı, gönlümüzü karartan bu sessiz telaş hissetmemiz gereken asıl sevincin ve üzüntünün yerini alır. Babasını şükür gömmüş. Cenazeden eve koşar adım dönmüş. Şeküreme başın sağ olsun diye sarılmış. Sonra bana düşmanca bakan çocuklarıyla birlikte karım kendini mindere atıp hüngür hüngür ağlamaya başlayınca tutulup kalmıştım işte. Onun kederi benim zaferimdi. Bir anda gençliğimin rüyasıyla evlenmiş ve beni küçümseyen babasından kurtulup evin beyi olmuştum. Kim inanırdı benim gözyaşlarıma? Ama hayır, inanın değildi böyle. Gerçekten üzülmek istiyor da üzülemiyordum. Kendi babam değil eniştem, baba olmuştur çünkü hep bana. Dahası cesedi yakayan işgüzar imamın çenesi durmamış olduğu için eniştemin eceliyle ölmediği dedikodusu cenaze sırasında cami avlusunda hissettiğim gibi mahalleli arasına da yayılmıştı. Bu yüzden ağlayamam kötüye yorulacak diye üzülmek istemiyorum. Taş kalpli bulunmak korkusu en içten duygu budur, bilirsiniz. Benim gibilerini cemaatten atıp kovmasınlar diye anlayışlı teyzelerin bir bahanesi vardır ya hep. İçin için ağlıyor adam derler. Ben de için için ağlar, nasıl oluyor da böyle gürül gürül gözyaşları dökebiliyorlar diye şaştığım işgüzar komşulara ve uzak akrabalara gözükmemek için bir köşeye gizlenmeye çalışır. Acaba artık evin beyi gibi davranıp duruma hakim mi olayım diye kararsızlıklar geçirirken kapı vuruldu. Bir an Hasan'dır sanıp telaşlandım ama bu gözyaşlı cehennemden nasıl kurtulursam kurtulayım razıydım. Saraydan gelen bir kapı olanıydı. Beni saraya çağırıyorlarmış. Şaşırdım. Avludan çıkarken yerde çamurun içinde bir akçe buldum. Saraydan istiyorlar diye çok korkuyor muydum? Evet, korkuyordum. Ama dışarıda, soğukta, sokaklarda atlar, köpekler, ağaçlar ve insanlar arasında olmaktan memnundum. Cellata teslim edilmeden önce zindan bekçisiyle şundan bundan, hayatın güzelliklerinden, gölgedeki vakvaklarla, havadaki bulutun ne acayip şeklinden tatlı bir sohbet tutturup alemin acımasızlığını tatlıya bağladığını sanan hayalperestler gibi beni almaya gelen kapı oğlanıyla bir arkadaşlık edeyim dedim. Ama hiç gülmez, sivilceli, ketum bir çocuk çıktı. Ayasofya Camii'nin yanından geçerken ince, ipince servilerin puslu göğe narince uzanışını hayranlıkla fark ederken, onca yıl sonra Şeküre ile evlenip ölmenin korkunçluğu değil. Onunla bir yatağa girip doya doya sevişemeden sarayda işkencelerle can vermenin haksızlığı tüylerimi ürpertti. Kulelerine korka korka baktığım ve işkencelerin ve eli çabuk cellatların hemen arkasında iş gördüğü orta kapıya değil, marangozhanelere doğru yürüdük. Ambarların arasından geçerken ağzından buhar çıkan doru bir atın ayakları arasında çamurda yalanan bir kedi dönüp de bize bakmadı bile. Bizler gibi kedi de kendi pisliğiyle fazlasıyla meşguldü. Ambarların arkasında yeşilli, morlu kıyafetlerden kimin adamı olduğunu anlayamadığım iki kişi beni sessiz oğlandan teslim alıp yeni yapıldığını ahşabın kokusundan anladığım küçük bir evin karanlık bir odasına tıktılar. Üzerime de kiridi vurdular. Karanlık bir odaya kapatılmanın işkence öncesi korkutma törenlerinden olduğunu bildiğim için işe önce falaka ile başlarlar diye umutlanarak acaba nasıl bir yalan kıvırırsam bu işten sıyrılırım diye düşünüyordum. Bitişikte ise bir kalabalık vardı galiba. Bir gürültüdür gidiyordu orada. Dilimdeki şen şakrak alaycılığa bakıp hiç de işkenceye çekilmek üzere olan biri gibi konuşmadığımı düşündüğünüz vardır mutlaka. Allah'ın talihli bir kulu olduğuma inandığımı söylememiş miydim size? Yıllarca çektiğim çilelerden sonra şu iki gün içinde başıma konan talih kuşları bunu kanıtlamaya yetmediyse, avlu kapısından çıkarken yerde bulduğum akçenin bir hikmeti olmalı. İşkenceyi beklerken beni koruyacağına artık iyice inandığım akçeyle teselli buldum. Allah'ın yolladığı talih işaretini elime aldım, okşayıp kaç kere öptüm onu. Ne zaman ki beni karanlıktan çıkarıp öteki odaya aldılar, karşımda da bostancı başıyla kel kafalı hırvat işkencecilerini gördüm, akçenin de para etmeyeceğini anladım. Cebimdeki akçenin Allah'ın yollaması değil, iki gün önce Şeküre'nin kafasından aşağı döktüğüm akçelerden biri olduğunu, çocukların onu kapamadığını söyleyen içimdeki acımasız ses haklıymış. Böylece işkencecimin ellerine teslim olurken güveneceğim hiçbir hayal, tutunacağım hiçbir dal kalmamıştı. Farkına bile varmamıştım. Gözlerimden yaşlar akmaya başlamış. Yalvarmak istedim ama bir rüyadaki gibi ağzımdan hiç ses çıkmadı. İnsanın bir anda bir hiç olabileceğini, savaşlardan, ölümlerden ve uzaktan tanık olduğumuz siyaseten katıl ve işkence anlarından biliyordum. Ama için içi hiç yaşayamamıştım bunu. Üzerimdeki elbiselerden soyar gibi beni alemden soyuyorlardı. Yeleğimi, gömleğimi çıkardılar. Cellatlardan biri üzerime oturdu, dizleriyle omuzlarıma bastırdı. Ötekisi kafamın iki yanına yemek pişiren bir kadının dikkatli, zarif ve tecrübeli el hareketleriyle bir kafes geçirdi. Ve mandalını ağır ağır çevirmeye başladı. Kafes değil, bir mengene kafamı iki yanından sıkmaya başladı. Bütün gücümle bağırdım, yalvardım ama anlaşılmaz kelimelerle. Ağladım, daha çok sinirlerim gevşediği için. Durdular, sordular. Enişte efendiyi ben mi öldürdüm? Bir nefes aldım. Hayır! Mandalı yine çevirmeye başladı. Acıyor. Yine sordular. Hayır, kim bilmiyorum. Öldürdüm diyeyim mi diye düşünmeye başladım. Ama kafamın etrafında dünya tatlı tatlı dönüyordu. Bir isteksizlik sardı içimi. Acıya alışıyor muyum diye sordum kendime. Ben ve cellatlarım bir an öylece kaldık. Bir yerim acımıyordu da korkuyordum yalnızca. Cebimdeki akçeden beni öldürmeyeceklerini yeniden anlıyordum ki birden bıraktılar beni. Kafamı aslında çok az sıkmış olan mengenenin kafasını çıkardılar. Üzerime binmiş olan cellat indi. Özür diler hali yoktu ama gömleğimi, yeleğimi giydim. Uzun, upuzun bir sessizlik oldu. Odanın öbür ucunda baş nakkaş Osman Efendi'yi gördüm. Yanına gidip elini öptüm. Üzülme evladım dedi bana. Seni bir denediler. Eniştemden sonra kendime yeni bir baba bulduğumu hemen anladım. Padişahımız sana şimdilik işkence yapılmamasını buyurdular dedi Bostancıbaşı. Nakkaşlarını, kitap hazırlayan kullarını öldüren alçak katili bulmak için baş nakkaş Üstad Osman'a yardım etmeni uygun buldular. 3 gün içinde yaptıkları nakışlı sayfalara bakarak, onlarla konuşarak bu sinsiyi bulacaksınız. Hünkâr, kitapları ve nakkaşlar hakkında fitnecilerin çıkardığı söylentilerden pek şikayetçiler. Bu alçağı bulmanız için padişahın buyurdukları gibi ben ve hazineder başı Hazım Ağa size yardım ederiz. Biriniz rahmetli enişte efendinin yakınısınız. Onun anlattıklarını dinlemişsiniz. Gece gelen nakkaşların nasıl çalıştığını, kitabının hikayesini bilirsiniz. Ötekiniz bölüğündeki bütün nakkaşları avucunun içi gibi tanımakla övünür bir büyük üstattır. Yalnız o domuzu değil, onun çaldığı ve dedikodusu çıkan kayıp sayfayı da 3 gün içinde bulamazsanız, adil padişahımız işkenceli sorguya önce Kara Efendi oğlum seni çekilmeni istediler. Sonra sıranın nakkaşlar takımının üstadlarına geleceğini bizim şüphemiz yoktur.